Ayrım 27. Beyaz Aslan. Henning Mankell. Sayfa 358. 27. Kısım. Uzun zaman önce Carl Everett Swedberg bir sır olarak saklamaya çalıştığı tek bir nedenden ötürü polis olmaya karar vermişti. Carl Everett Swedberg karanlıktan çok korkardı. Çocukluğundan beri yatağının yanındaki gece lambası açık olarak uyurdu. Diğer insanların tersine yaşlandıkça karanlık korkusu azalmamıştı. Hatta daha da kötüleşmişti. Böylesi bir korkusu olduğu için de her zaman utanırdı. Fırıncı olan babası her sabah saat 2:30'da kalkardı. Oğlunun da baba mesleğini sürdürmesini istiyordu. Öğleden sonraları uyuyacak ve karanlıktan korkma da kendiliğinden çözülmüş olacaktı. Kadın şapkaları imalatçısı olan annesi ise bu konuyu çok daha ciddiye alıyordu. Oğlunu elinden tutarak bir pedagoga götürmüştü. Doktor sorunun zaman içinde kendiliğinden ortadan kalkacağını söylemişti. Ne var ki bunun tam tersi olmuştu. Swedberg artık karanlıktan eskisine oranla daha da çok korkuyordu ve neden korktuğunu da kesinlikle bilmiyordu. Sonunda da polis olmaya karar vermişti. Karanlık korkusunun yürekliliğinin ortaya çıkarılmasıyla azalabileceğini, hatta belki tümüyle geçebileceğini düşünüyordu. 19 Mayıs Salı sabahı uyandığında yatağının yanındaki gece lambası her zamanki gibi açıktı. Yatak odasının kapısını kilitleme alışkanlığı da vardı. Yeastad'ın merkezinde bir dairede tek başına yaşıyordu. Işığı söndürdü, gerindi, sonra da kalktı. Hiç de iyi bir gece geçirmemişti. Kurt Wallander'in başına gelenlerden hem tedirgin olmuş hem de çok korkmuştu. Wallander'e yardım etmesi gerektiğini biliyordu. Gece boyunca Wallander'e söz verdiği gibi sessizliğini bozmadığı takdirde nelerin olabileceğini düşünüp durmuştu. Sonunda şafak sökmeden az önce kararını verdi. Konu Valenko'nun gizlendiği evin izini sürmeye çalışacaktı. Wallander'in kızının da o evde olduğundan emindi. Saat 8'de karakola gitti. Askeri eğitim sahasında olanları sabahki toplantıda tartışacaklardı. Öldürülen adamların üstündeki eşyaları Martinson incelemiş ve önemli bir şey olmadığını belirtmişti. Her şeye karşın gün ağarırken Swedberg onları bir kez daha gözden geçirmeye karar verdi. Cinayetlerde ele geçirilen bulguların saklandığı odaya gitti ve aradığı plastik torbaları alarak içlerine baktı. Martinson Afrikalı'nın ceplerinde önemli bir şey bulamamıştı. Swedberg torbayı yerine koydu. Sonra da diğer torbanın içindekileri boşalttı. Martinson sigara, çakmak, tütün, tanımlanamayan bir toz ve birkaç ıvır zıvır bulmuştu şişko adamın ceplerinde. Swedberg bunları önündeki masanın üstüne özenle yerleştirdi. Çakmak ilgisini çekmişti. Çakmağın üzerinde bir firmanın reklamı vardı ama tam olarak okunmuyordu. Çakmağı ışığa doğru kaldırıp okumaya çalıştı. Diğer eşyaları torbaya koydu, çakmağı yanına alarak dışarı çıktı. Saat 10:30'da Konovalenko ve Wallander'i nasıl yakalayacaklarına ilişkin bir toplantı yapılacaktı. Toplantıdan önce kendine biraz zaman ayırmak istiyordu. Çekmecesinden büyütecini çıkararak masanın üstündeki lambanın ışığını ayarladı ve çakmağı incelemeye başladı. 1-2 dakika sonra kalbi hızla çarpmaya başlamıştı. Sloganı okuyabilmişti ve bu bir ipucu niteliğindeydi. Bu ipucunun bir sonuca ulaşıp ulaşamayacağını söylemek için henüz çok erkendi. Çakmağın üstünde Tomelilla'daki ICA marketin adı vardı. Bu elbette şimdilik bir anlama gelmiyordu. Rykov bu çakmağı herhangi bir yerden de almış olabilirdi. Ama Rykov eğer Tomelilla'daki ICA markete gitmişse, kasadaki görevlinin bozuk bir İsveççe konuşan o iri yarı adamı hatırlamaması olanaksızdı. Çakmağı cebine atarak nereye gittiğini kimselere söylemeden karakoldan ayrıldı. Arabasına atlayarak Tomelilla'ya gitti. ICA marketinden içeri girerek kimliğini gösterip yöneticiyle görüşmek istediğini söyledi. Sven Persson adında genç bir adam yanına yaklaştı. Swedberg yöneticiye çakmağı göstererek Rykov'la ilgili sorularını sordu. Yönetici bir an düşündü, sonra da başını salladı. Son günlerde markete aşırı şişman bir adamın geldiğini hatırlamıyordu. "Britta'yla konuşun," dedi. "Çıkışları denetleyen kızla. İyi bir belleği olduğunu sanmıyorum ama belki de hatırlar."
Swedberg "çıkışları yalnız o mu denetliyor?" diye sordu.
"Cumartesileri biri daha gelir," dedi yönetici, "ama bugün burada değil."
"Onu arayıp derhal buraya gelmesini söyle," dedi Swedberg.
"Bu kadar önemli mi?"
Evet, hadi ara onu. Yönetici telefon etmek için Swedberg'in yanından ayrıldı. Swedberg ne istediğini açıkça belirtmişti. Britta'nın indirim kuponları olan bir müşteriyle görüşmesini bitirmesini bekledi, sonra kendini tanıttı.
Son günlerde buraya oldukça iri yarı bir adamın gelip alışveriş yapıp yapmadığını öğrenmek istiyorum.
Buradan alışveriş yapan o kadar çok iri yarı ve şişman insan var ki, dedi Britta. Swedberg sorusunu yineledi.
Yalnızca şişman değil, dedi. Aşırı şişman. İnanılmaz derecede iri yarı. İsveççeyi de kötü konuşan biri. Bu tarife uygun biri buraya geldi mi?
Britta var gücüyle hatırlamaya çalışıyordu. Swedberg kadının meraklandığını fark etti.
Kötü bir şey yapmadı, dedi Swedberg. Ben yalnızca onun buraya gelip gelmediğini bilmek istiyorum, o kadar.
Hayır, dedi Britta. Eğer söylediğiniz kadar şişman biriyse mutlaka hatırlardım. Ben perhizli olduğum için şişmanlar dikkatimi çeker.
Son günlerde hiç izin yapmadınız mı?
Hayır.
Bir saat bile mi?
Tabii bazen ben de alışveriş yapmak zorunda kalıyorum.
O zaman çıkışları kim denetliyor?
Sven. Swedberg umutlarının suya düştüğünü hissediyordu. Britta'ya yardımları için teşekkür ettikten sonra cumartesileri çalışan görevliyi beklerken dükkanda dolaşmaya başladı. Dolaşırken bir yandan da çakmağın üzerindeki amblem bir işe yaramazsa o zaman ne yapacağını düşünüyordu. İşe başlama noktasını nerede bulacaktı? Cumartesileri çalışan genç kız 17 yaşındaydı. O da oldukça şişmandı ve Swedberg şişmanlar hakkında konuşmaktan hoşlanmadığını hissediyordu. Yönetici kızın adının Annika Hagström olduğunu söyledikten sonra yanlarından ayrıldı. Kedi ve köpek mamalarıyla dolu rafın yanında duruyorlardı.
''Burada cumartesileri çalıştığını duydum,'' dedi Swedberg konuşmasına başlarken.
''İşsizim,'' dedi Annika Hagström. ''İş yok. Cumartesileri burada tek yaptığım şey oturup etrafı izlemek.'' Swedberg anlayışlı davranmaya çalışarak ''Sıkıcı olmalı,'' dedi.
''Aslında ben polis olmayı düşünüyorum,'' dedi kız.
Swedberg ona şaşkınlıkla baktı.
''Ama üniforma giyecek biri olup olmadığımdan da emin değilim,'' diye sürdürdü konuşmasını kız.
''Siz neden üniforma giymiyorsunuz?''
''Her zaman giymek zorunda değiliz.''
''O zaman şu polislik işini yeniden düşünsem iyi olacak,'' dedi. ''Her neyse, yanlış bir şey mi yaptım?''
''Hayır,'' dedi Swedberg. ''Ben sana yalnızca alışılmışın dışında birini bu dükkanda görüp görmediğini sormak istiyorum.''
Bunu söyler söylemez de böylesine acemice bir soru sorduğu için kendine kızdı.
''Alışılmışın dışında sözüyle ne demek istiyorsunuz?''
''Kötü bir İsveççe konuşan ve çok şişman bir adam.''
''Ha, şu adam,'' dedi genç kız.
Swedberg dikkatli ona baktı.
''Geçen cumartesi buradaydı,'' dedi Annika Hagström.
Swedberg cebinden not defterini çıkardı.
''Ne zaman?'' ''9'u biraz geçiyordu.''
''Yalnız mıydı?''
''Evet.''
''Ne satın aldığını hatırlıyor musun?''
''Birçok şey almıştı, paketler dolusu çay da almıştı. 4 torba doldurdu.''
Bu o diye geçirdi içinden Swedberg. ''Ruslar bizim kahve içtiğimiz kadar çok çay içerler.''
''Hesabı nasıl ödedi?''
''Nakit.''
''Nasıl görünüyordu? Tedirgin miydi?''
Genç kızın yanıtları kesindi.
''Acelesi vardı. Yiyecekleri torbalara tıkıp duruyordu.''
''Bir şey söyledi mi?''
''Hayır.''
''Yabancı olduğunu nasıl anladın peki?''
''Merhaba,'' dedi ve teşekkür etti. Aksanından yabancı olduğu hemen anlaşılıyordu.
Swedberg evet dercesine başını salladı. Bir sorusu daha vardı.
''Adamın nerede oturduğunu bilmiyorsun değil mi?'' diye sordu.
Genç kız kaşlarını çatarak bir süre düşündü.
''Taş ocaklarının orada bir yerde.''
''Taş ocakları mı?''
''Okulun nerede olduğunu biliyor musunuz?''
Swedberg evet dercesine başını salladı. Biliyordu.
''Okulun önünden geçip sola sapın,'' dedi. ''Sonra yine sola.''
''Onun nerede oturduğunu nasıl öğrendin?''
''Onun arkasındaki yaşlı adamın adı Holgersson,'' dedi. ''Hesabı öderken her zaman dedikodu yapar.''
Hiç bu kadar şişman birini görmediğini söyledi. Sonra da bu adamı daha önce taş ocaklarının yanındaki yolun sonundaki evin önünde gördüğünü ekledi. Orada birkaç tane boş ev var. Holgersson Tomeli ile dolan her şeyi bilir.
Swedberg not defterini cebine attı. Acelesi vardı.
Sana bir şey söyleyeyim mi, dedi. Bence sen mutlaka polis olmalısın.
O adam ne yaptı, diye sordu genç kız.
''Hiçbir şey,'' dedi Swedberg. ''Eğer bir daha buraya gelirse onu aramızda geçen bu konuşmadan kesinlikle söz etmemelisin. Hele benim bir polis olduğumu asla söylememelisin.''
''Merak etmeyin, söylemem,'' diye cevap verdi kız. ''Bir ara gelip sizi karakolda ziyaret edebilir miyim?''
''Ne zaman istersen ama önceden ara. Swedberg'le görüşeceğini söyle. Sana karakolu gezdiririm.''
Genç kızın yüzü aydınlandı.
Teşekkür ederim dedi.
Ama hemen gelme dedi Svetberg. Şu günlerde çok yoğunuz. Birkaç hafta sonra gel.
Dükkandan çıkarak genç kızın verdiği tarife göre yola koyuldu. Taş ocaklarını gösteren çıkışın önüne geldiğinde arabayı kenara park ederek indi. Torpido gözünde dürbünü duruyordu. Taş ocağına doğru giderek büyük bir taş parçasının üstüne çıktı. Taş ocağının diğer tarafında iki ev vardı. Evlerden biri dökülüyordu ama diğeri daha iyi durumdaydı. Evin önünde park etmiş bir araba yoktu ve ev boş gibi görünüyordu. Buna karşın yine de bu evin aradığı yer olduğunu hissediyordu. Terk edilmiş gibiydi. Evin yakınlarında yol yoktu. Evde çok gizli bir şeyler yapılmayacaksa kimse gelip de bu evde oturmazdı. Elinde dürbün beklemeye koyuldu. Yağmur çiselemeye başlamıştı. Yaklaşık yarım saat sonra birden evin kapısı açıldı. Bir kadın dışarıya çıktı. Tanya olmalı diye geçirdi içinden. Kadın sigarasını içmeye başladı. Bir ağacın yanında durduğundan Svedberg kadının yüzünü tam olarak göremiyordu. Dürbünü indirdi. Burası olmalı dedi kendi kendine. Dükkandaki genç kız hem çok dikkatli hem de güçlü bir belleğe sahipti. Taşın üstünden yere atlayarak arabasına gitti. Saat 10'u geçiyordu. Karakola telefon ederek hasta olduğunu söylemeye karar verdi. Toplantılara ayıracak zamanı yoktu. Mutlaka Wallander'le konuşmalıydı. Tanya sigarasını yere atarak topuğuyla ezdi. Yağmurun altında bahçede duruyordu. Hava ruh haliyle uyum içindeydi sanki. Konovalenko yeni gelen Afrikalıyı bir kenara çekmiş konuşuyordu. Genç kadın onlarla ilgilenmiyordu. Vladimir olsaydı ona her şeyi anlatırdı. Güney Afrikalı'nın çok önemli bir politikacıyı öldüreceğini biliyordu. Ama bunun ne kim olduğunu ne de neden öldürüleceğini bilmiyordu. Hiç kuşkusuz Vladimir bunu ona söylemişti ama unutmuş olmalıydı. Evden biraz uzaklaşmak amacıyla bahçeye çıkmıştı. Vladimir'in ölümüyle ilgili sorunları çözmeye bir türlü zamanı olmamıştı. Kocasının ölümüne bu denli acı ve üzüntü duyacağı doğrusu hiç aklına gelmezdi. Evlilikleri her ikisine de birçok açıdan yarar sağlayan anlaşmalı evliliklerden biriydi. Dağılan Sovyetler Birliği'nden kaçtıklarında birbirlerine destek olmuşlardı. Daha sonra İsveç'e geldiklerinde Tanya Vladimir'in işlerine yardım ederek yaşamına bir anlam kazandırmaya başlamıştı. Konovalenko devreye girdiğinde ise her şey birden değişivermişti. Başlangıçta Tanya onu çok beğeniyor ve çekici buluyordu. Konovalenko'nun kararlı davranışlarıyla özgüveni Vladimir'in edilgen kişiliğine hiç uymuyordu. Ve Konovalenko genç kadına yoğun bir ilgi duymaya başladığındaysa Tanya hiç duraksamadan karşılık vermişti. Ne var ki Konovalenko'nun aslında kendisini kullanmak için ilgi gösterdiğini anlaması uzun sürmemişti. Duygusuzluğu, insanlara karşı duyduğu yoğun nefret Tanya'yı korkutuyordu. Konovalenko artık karı kocanın tüm yaşamını denetlemek olmuştu. Zaman zaman gecenin geç saatlerinde Tanya ile Vladimir bu işten sıyrılıp Konovalenko'nun kendilerine ulaşamayacağı bir yerde her şey yeniden başlamanın düşünü kurarlardı. Ne var ki Vladimir artık öldüğüne göre bunların hiçbiri gerçekleşemeyecekti. Tanya avluda durmuş kocasını ne kadar çok özlediğini düşünüyordu. Bundan sonra nelerin olabileceğini kestiremiyordu. Konovalenko Vladimir'i öldüren ve kendisinin de başına bir yığın dert açan o polisi öldürmekten başka bir şey düşünmüyordu. Her şey olup bitene değin, polis öldükten ve Afrikalı görevini tamamlamak için Güney Afrika'ya gittikten sonra ancak geleceğini düşünebileceğini biliyordu. Beğense de beğenmese de yaşamının artık Konovalenko'ya bağımlı olduğunun farkındaydı. Sürgündeydi ve bunun geriye dönüşü yoktu. Kocasıyla kendisinin doğum yeri olan Kiev'i zaman zaman özlemle anıyordu. Üzüldüğü geçmişte kalan anıları değildi. Yaşamının temelini oluşturan insanları ve kenti bir daha göremeyeceği gerçeğiydi. Geçmişinin kapısı kapanmış, kilitlenmiş ve anahtarı da fırlatılıp atılmıştı. Geçmişine ilişkin son anıları da Vladimir'le birlikte yitip gitmişti. Mahzende zincire vurulmuş kızı düşündü. Şu son birkaç günle ilgili olarak Konovalenko'ya sorduğu tek soruydu bu. O kıza ne olacaktı? Babasını yakaladıktan sonra kızı serbest bırakacağını söylemişti Konovalenko. Ne var ki Tanya onun bu konuda gerçeği söylediğinden emin değildi. Konovalenko'nun genç kızı öldüreceği düşüncesi bile sırtının ürpermesine neden oldu. Tanya bu konuya ilişkin duygularını saptamada zorlanıyordu. Konu Valenko ayrıntıya girmemişti ama Tanya yine de kızın babasının kocasını acımasızca öldürdüğünü biliyor ve o adamdan tüm varlığıyla nefret ediyordu. Yine de polisin kızının öldürülmesi düşüncesi ona biraz aşırı gibi geliyordu. Öte yandan bu konuda elinden hiçbir şeyin gelmeyeceğini de biliyordu. Konu Valenko kızı öldürmeye karar vermişse mutlaka öldürürdü. Direnmeye kalksa Konu Valenko'nun elinden kurtulamayacağını biliyordu. Artan yağmurun altında üşüyünce eve geri döndü. Kapalı kapının ardından gelen Konu Valenko'nun sesini duydu. Mutfağa giderek yerdeki kapağa baktı. Duvardaki saat aşağıdaki genç kıza yiyecek içecek bir şeylerin verilmesi gerektiğini söylüyordu. Plastik tepsinin üstüne daha önceden hazırladığı sandviçlerle soğuk su termosu duruyordu. Ne var ki mahzendeki kız şimdiye değin ağzına bir lokma yemek koymamıştı. Tanya aşağıya yemek götürdüğünde bir önceki yiyecekleri geri getiriyordu. Konu Valenko'nun hazırladığı ışığı yaktı, el fenerini de yanına aldı. Linda bir köşeye büzülmüştü. Mide ağrısı çekercesine iki büklüm kıvrılmış yatıyordu. Tanya el fenerini akşam taş zemine bıraktığı tepsinin üstüne tuttu. Yiyecekler olduğu gibi duruyordu. İlk günlerde yalnızca Vladimir'i düşünmüş, başka şeylerle ilgilenmemişti. Oysa şimdi bir köşeye büzülmüş duran bu genç kızın yüzündeki dehşet ve korku dolu ifadeyi görünce Konu Valenko'nun acımasızlığının kesinlikle bir sınırı olmadığını fark etti. Genç kızın bu karanlık mahzende olmasını gerektiren bir neden yoktu ortada aslında ve de ayaklarının zincirle bağlanması da gereksizdi. Yukarıdaki odalardan birinde kaçmaması için yatağa da bağlanabilirdi. Genç kız kıpırdamadı ama bakışlarıyla Tanya'nın hareketlerini izledi. Kesilmiş dağınık saçları Tanya'nın midesini bulandırdı. Hareketsiz yatan genç kızın yanına çömeldi. ''Yakında bu ıstıraptan kurtulacaksın.'' dedi. Genç kız hiç ses çıkarmadı. Bakışlarını Tanya'nın gözlerine dikmiş öylece duruyordu. ''Bir şeyler yemek için kendini zorlamalısın.'' dedi. ''Yakında her şey bitecek.'' Korku genç kızın benliğini ele geçirmiş diye geçirdi içinden Tanya. İçini kemiriyor. Birden Linda'ya yardım etmesi gerektiğini hissetti. Bu yaşamına bedel olabilirdi ama başka bir seçeneği yoktu. Konu Valenko'nun kötülüklerine dayanmak olası değildi. Yakında her şey bitecek diye fısıldadı, yemek tepsisini yanına bırakarak yukarı çıktı. Kapağı kapatıp arkasını döndüğünde adamla burun buruna geldi. Konu Valenko orada heykel gibi duruyordu. Tanya şaşkınlık ve korkuyla karışık bir çığlık attı. Konu Valenko ses çıkarmadan insanların yanına gelip onları korkutmaktan çok hoşlanırdı. Tanya bazen onun bir hayvan gibi işitme yeteneğinin aşırı gelişmiş olduğunu düşünüyordu. Vahşi bir hayvan gibi diye geçirdi içinden. Diğer insanların duymadığı şeyleri duyabiliyordu. ''Uyuyor.'' dedi Tanya. Konu Valenko ona sert bir şekilde baktı. Sonra birden gülümsedi ve tek bir sözcük bile söylemeden mutfaktan çıkıp gitti. Tanya kendini bir sandalyeye atarak bir sigara yaktı. Ellerinin titrediğini fark etti. Verdiği karardan asla geri dönmeyeceğini yüreğinin derinliklerinde hissediyordu. Saat 1'i geçe Svedberg Wallander'i aradı. Wallander ilk zilden sonra telefonu heyecanla açtı. Svedberg evinde bir süre oturarak Konu Valenko'nun peşine tek başına düşmemesi için Wallander'i nasıl ikna edebileceğini düşünüp durmuştu. Ne var ki Wallander'in bir süreden beri mantıklı davranmadığı da ortadaydı. Duygusal güdüleri davranışlarını ele geçirmişti. Svedberg'in yapabileceği tek şey hiç olmazsa Konu Valenko ile yalnız kalmasını engellemek olacaktı. Kızının başına çok kötü bir şeylerin gelebileceği olasılığı doğal olarak Wallander'i deli ediyordu. Ne yapabileceğini kestirmek olanaksızdı. Svedberg hemen konuya girdi. ''Konu Valenko'nun evini buldum.'' dedi. Karşı taraftan Wallander'in yüzünü buruşturduğunu hissediyordu. ''Raykov'un cebinden çıkan eşyaların arasında bir ipucu vardı.'' diye sürdürdü konuşmasını. ''Ayrıntılara girmeme gerek yok ama bu ipucu sayesinde Tomelilla'daki ICA marketine kadar gittim.'' Orada çalışan kızlardan biri beni doğru yönlendirdi. Konu Valenko Tomelilla'nın doğusunda oturuyor. Eski bir taş ocağının yakınlarında. Eskiden orası tarlaymış. Umarım seni kimse görmemiştir dedi Wallander. Svedberg arkadaşının ne denli gergin olduğunu kolayca hissedebiliyordu. Görmedi dedi, endişelenmene gerek yok. Nasıl endişelenmem dedi Wallander. Svedberg cevap vermedi.
Taş ocağının nerede olduğunu biliyorum dedi Wallander. Söylediklerin eğer doğruysa bu bana bir üstünlük sağlar.
Seni bir daha aradı mı?
12 saat sonra yani bu akşam 8'de arayacak dedi Wallander. Tam zamanında arayacağından eminim. Benimle bağlantı kuruncaya değin hiçbir şey yapmayacağım.
Onu tek başına yakalamaya çalışmam pek kolay olmayacak dedi Swedberg. Olabilecekleri düşünmek bile istemiyorum.
Çok iyi biliyorsun. Başka bir olasılık yok diye karşılık verdi Wallander. Onunla nerede buluşacağımı sana kesinlikle söylemeyeceğim. Çok iyi niyetli olduğunu biliyorum. Ama hiçbir tehlikeyi göze alamam. Gidip evi bulduğun için teşekkür ederim. Bu iyiliğini asla unutmayacağım. Sonra da telefonu kapattı. Swedberg elinde ahize bir süre daha öylece kala kaldı.
Acaba şimdi ne yapmalıydı?
Wallander'in yaşamsal önem taşıyan bir bilgiyi söylemediği aklına bile gelmemişti. Ahizeyi yerine koyarken Wallander'in yardıma gereksinimi olmadığını düşündü. Ama Konovalenko'yu tek başına nasıl yakalayabilecekti? Pencereye yaklaşarak çatıların arasında gizlenmiş kilise kulesine baktı. Wallander o gece askeri eğitim alanından kaçtığında Sten Wieden'la bağlantı kurmayı yeğlemişti. Swedberg Sten'i tanımazdı. Wallander'in de ondan söz ettiğini hiç duymamıştı. Yine de yakın arkadaş oldukları, birbirlerini uzun bir zamandan beri tanıdıkları anlaşılıyordu. Wallander ondan yardım istemişti. Swedberg de şimdi aynı şeyi yapmaya karar verdi. Evinden çıkarak arabasını atlayıp kentin dışına çıktı. Yağmur ve rüzgar hızlanmıştı. Son günlerdeki olayların artık bir an önce sona ermesi gerektiğini düşünerek sahil yolunda ilerledi. Tüm bunlar Yistad gibi küçük bir karakolun kaldırabileceği şeyler değildi. Sten Wieden'i ahırların yanında buldu. Swedberg onu selamlayarak yanına yaklaştı. Ahırda zayıf, uzun bacaklı bir at huysuzca tepiniyordu. Swedberg tüm yaşamında hiç ata binmemişti. Atlardan korkardı ve insanların nasıl gönüllü olarak atları eğittiklerini ve onlara baktıklarını bir türlü anlayamazdı.
''Hasta'' dedi Sten Wieden birdenbire ama nesi var bilemiyorum.
''Bana biraz huzursuz göründü'' dedi Swedberg.
''Sancıdan'' diye yanıt verdi Sten Wieden.
Sonra da ağırın kapısını açarak içeri girdi. Yuları tutar tutmaz da at birden sakinleşti. Sten Wieden yere çömelerek atın sol ön ayağına baktı. Swedberg de dikkatle ağırın kenarında durmuş onu izliyordu.
''Şişmiş'' dedi Sten Wieden. ''Görüyor musun?''
Swedberg şiş falan göremedi ama sanki görmüş gibi bir şeyler mırıldandı. Sten Wieden bir süre atı okşadı sonra da ahırdan çıktı.
''Seninle konuşmam gerek'' dedi Swedberg.
''İçeri girelim'' diye yürüdü Sten Wieden.
Evden içeri girdiklerinde Swedberg dağınık oturma odasında yaşlı bir kadının oturduğunu gördü. Kadın Sten Wieden'in bu dağınık yaşamına doğrusu hiç uymuyordu. Son derece şıktı, özenle makyaj yapmıştı ve pahalı takılar takmıştı. Sten Wieden Swedberg'in şaşkınlıkla kadına baktığını gördü.
''Şoförünün gelip kendisini almasını bekliyor'' dedi. ''Buradaki atlardan ikisi onun.''
''Anladım'' dedi Swedberg.
''Trella borklu bir dul'' dedi Sten Wieden. ''Birazdan buradan gider. Ara sıra gelip hep bu koltuğa oturur. Bana kalırsa çok yalnız bir kadın.''
Sten Wieden son sözleri Swedberg'i şaşırtan bir anlayışla söylemişti. Mutfakta oturdular.
''Buraya neden geldiğimi tam olarak bilemiyorum'' dedi Swedberg. ''Ya da biliyorum. Daha doğrusu senin bize nasıl yardım edeceğini bilemiyorum.''
Sonra Tomelilla'nın dışında taş ocaklarının yakında keşfettiği evden söz etti. Sten Wieden yerinden kalkarak içi at yarışlarının programları ve kağıtla dolu bir çekmeceyi açtı. Solunda kirli ve oldukça eski bir haritayı bulup çıkardı. Haritayı açarak masanın üstüne yaydı. Swedberg evin nerede olduğunu haritada işaretledi.
''Wallander'in ne yapmayı amaçladığını bilemiyorum'' dedi Swedberg. ''Tek bildiğim Konovalenko ile tek başına yüzleşmek istediği, kızının yaşamı uğruna hiçbir tehlikeyi göze alamayacağını da biliyorum. Ama Wallander Konovalenko'yu tek başına nasıl yakalayacak? İşte beni düşündüren bu.''
''Ona yardım etmek istiyorsun değil mi?'' dedi Sten Wieden.
Swedberg evet dercesine başını salladı.
''Ama bunu tek başıma yapamam'' dedi. ''Senin dışında bu konuyu konuşabileceğim kimse yoktu.'' Bir polisle konuşmam söz konusu bile olamaz. Bu yüzden de buraya geldim. Onu tanıyorsun, senin arkadaşın o.
Evet, onu tanıyor olabilirim dedi Sten Wieden.
Bu da ne demek?
Birbirimizi uzun yıllardan beri tanıdığımız doğru dedi Sten Wieden. Ama 10 yıldan fazla bir zamandan beri görüşmüyorduk. Geçen yıl bir iş için buluşmamızı saymazsan tabii.
Bunu bilmiyordum dedi Swedberg şaşkınlıkla. Ben de sizi iki yakın dost sanıyordum.
Bir araba evin önüne yaklaştı. Stenviden yerinden kalkarak salonda oturan yaşlı kadının yanına gitti. Swedberg oraya gelmekle hata yaptığını düşünmeye başlamıştı. Stenviden tahmin ettiği gibi Wallander'in yakın arkadaşı değildi. Stenviden mutfağa geri döndüğünde tam olarak ne yapmayı düşünüyorsun diye sordu. Swedberg düşüncelerini açıkladı. 8'i biraz geçe Wallander'i arayacaktı. Kono Valenko'nun 8'de edeceği telefonda neler söyleyeceğini elbette tam olarak öğrenemeyecekti. Ama yine de nerede buluşacaklarını öğrenebilmeyi ümit ediyordu. Saat kaçta buluşacaklarını öğrenince de Wallander'in yardıma gereksinimi olabilir diye düşünerek yanına birini alarak eve gidecekti. Stenviden ifadesiz bir yüzle anlatılanları dinledi. Swedberg konuşmasını bitirdiğinde yerinden kalkıp mutfaktan dışarı çıkınca Swedberg onun banyoya gitmiş olabileceğini düşündü. Ama Stenviden geri geldiğinde elinde bir silah vardı.
''Ona yardım etmek için elimizden geleni yapmalıyız.'' dedi kararlı bir sesle.
Oturup silahı incelemeye başladı. Swedberg kendisinin de silahlı olduğunu göstermek istercesine tabancasını masanın üstüne koydu.
Stenviden yüzünü buruşturdu. ''Çaresiz bir adama yardım etmek için yeterli değil.'' dedi.
Swedberg Stenviden'in yorumunu duymazdan gelerek ''Atları bırakabilecek misin?'' diye sordu.
''Ulrika burada.'' dedi yardımcılarımdan.
Swedberg Stenviden'in varlığından zaman zaman tedirgin oluyordu. Garip ve sessiz kişiliği Swedberg'i rahatsız ediyordu. Ama yine de bu işte yalnız olmayacağına çok seviniyordu. Swedberg saat 3'te eve gitti. Wallander'a telefon ettikten sonra tekrar konuşmak üzere anlaşmışlardı. Yista'da giderken yolda akşam gazetesini aldı. Arabada oturarak gazeteyi karıştırdı. Kono Valenko ile Wallander hala önemli haberler arasındaydılar ama iç sayfalara geçmişlerdi. Swedberg birden taş gibi kesildi. Bir başlık soluğunun kesilmesine neden olmuştu. Haberin yanında da Wallander'in kızının resmi vardı. Wallander'i 8:20 geç aradı. Kono Valenko onu aramıştı. ''Bana nelerin olacağını söylemeyeceğini biliyorum.'' dedi Swedberg. ''Ama hiç olmasa ne zaman olacağını söyle.'' Wallander karşılık vermeden duraksadı. ''Yarın sabah saat 7'de.'' dedi.
''Evde değil, değil mi?''
''Hayır değil.'' diye karşılık verdi Wallander. ''Başka bir yerde. Ama artık daha fazla soru sormanı istemiyorum.''
''Ne olacak?'' ''Kızımı serbest bırakacağını söyledi. Bunun dışında bir şey bilmiyorum.''
''Bal gibi biliyorsun.'' diye geçirdi içinden Swedberg. ''Seni öldürmeye deneyeceğini biliyorsun.''
''Dikkatli ol Kurt.'' dedi.
''Merak etme.'' diyerek telefonu kapattı Wallander. Swedberg buluşmanın taş ocaklarının yanındaki evde olacağından artık emindi. Wallander bu soruya çok çabuk yanıt vermişti. Swedberg bir süre oturup düşündü. Sonra Stenviden'i aradı. Gece yarısı Swedberg'in evinde buluşmaya karar verdiler. Sonra da birlikte Tomelilla'ya gideceklerdi. Swedberg'in mutfağında kahve içtiler. Yağmur hala yağıyordu. İkiye çeyrek kala yola koyuldular.
27. ayrımın sonu. Sayfa 372.